Ayrım 28, Kuşkulu Delil, Michael Connelly, sayfa 365. Royce yılmadı ve gözünü kırpmadan Gleason'ın üstüne gitmeye devam etti. ''Sizin ve annenizin, üvey babanızın Melisa'nın öldürülüşünü örtbas etmek için size söylediklerini aynen yaptığınız ve aynı ifadeleri kullandığınız doğru değil mi?''
''Hayır, bu doğru değil.''
''Size bu kişinin bir kamyon sürücüsü olduğunu ve polislerin buraya getirdiği adamlardan birini seçmenizi söyledi.''
''Hayır, söylemedi.''
''İtiraz ediyorum.'' ''Ön bahçede saklambaç oynadığınız falan yoktu değil mi? Kardeşiniz evin içinde Kensington Landi tarafından öldürülmüştü. Bu doğru değil mi?''
Sayın Yargıç, Maggie artık bağırmaya başlamıştı.
''Savunma tarafı bu yönlendirici sorularla tanığı taciz ediyor. Cevap istediği yok. Sadece kendi yalanlarını jüriye dinletmeye çalışıyor.''
Yargıç bir Maggie'ye bir Royce'a baktı.
''Pekala, herkes sakin olsun. İtiraz kabul edildi.'' ''Bay Royce, tanığa sorularınızı birer birer sorun ve cevap vermesi için zaman tanıyın ve yönlendirici soru sormayacaksınız. Onu tanık olarak sizin çağırdığınızı hatırlatmama gerek var mı? Eğer onu yönlendirmek istediyseniz fırsatınız varken ona çapraz sorgu uygulardınız.''
Royce yüzüne en iyi pişmanlık ifadesini oturttu. Bunu yapmak hiç kolay değildi.
''Sayın Yargıç, kendimi kaptırdığım için özür dilerim.'' dedi. ''Bir daha olmayacak.''
Bir daha olup olmaması önemli değildi. Royce mesajını çoktan iletmişti. Amacı Gleason'dan bir itiraf almak değildi. Aslında bu yönde beklediği bir şey de yoktu. Maksadı kendi farklı teorisini jüriye dinletmekti ve bunu da çok başarılı bir şekilde yapmıştı.
''Pekala, devam edelim.'' dedi Royce. ''Daha önce söylediklerinize göre yetişkinlik hayatınızın önemli bir kısmını danışmanlarla ve uyuşturucu tedavisi görerek geçirmişsiniz. Tabii gözetim altında tutulduğunuz zamanlar da olmuş, bu doğru mu?''
''Bir noktaya kadar.'' dedi Gleason. ''Uzun zamandan beri temiz ve ayık halde.''
''Sadece sorulan soruya cevap verin.'' diye kesti onun sözünü Royce hemen.
''İtiraz ediyorum.'' dedi Maggie. ''Tanık soruya cevap vermeye çalışıyor fakat Bay Royce cevabın tamamını sevmediği için sözünü kesiyor.''
''Bay Royce, bırakın tanık soruyu cevaplasın.'' dedi Brightman usanmış bir ifadeyle. ''Devam edin Bayan Gleason.''
''7 yıldan beri temiz olduğumu ve toplumun üretken bir üyesi olarak yaşadığımı söylüyordum.''
''Teşekkür ederim Bayan Gleason.''
Royce bundan sonra Sarah'ı acı ve keder dolu bir tarih tünelinden geçirip her tutuklanışını ve onun uzun bir süre içinde bulunduğu sefil hayatı ayrıntılarıyla ortaya serdi. Maggie sık sık itiraz edip bunun Sarah'ın Jessup'ı teşhis etmesiyle ilgisi bulunmadığını öne sürdü. Fakat Brightman sorgulamanın büyük bir bölümüne devam izni verdi. Nihayet Royce zemini bir sonraki tanığını hazırlamak için sorgulamasını toparladı.
''Kuzey Hollywood'daki rehabilitasyon merkezine dönecek olursak 1993 yılında orada 5 ay kaldınız değil mi?''
''Tam olarak ne zaman ve ne kadar süre olduğunu hatırlamıyorum ama belli ki bu kayıtlar elinizde.''
''Ama orada Edward Roman adındaki başka bir müşteriyle tanıştığınızı hatırlıyor musunuz?''
''Evet, hatırlıyorum.''
''Ve onunla çok yakın ilişkiniz mi oldu?''
''Evet.''
''Onunla nasıl tanıştınız?''
''Grup terapisinde birlikteydik.''
''O sıralar Edward Roman'la olan ilişkinizi nasıl tanımlardınız?''
''Terapi sırasında aynı insanları tanıdığımızı ve aynı şeyleri yapmaktan, yani uyuşturucu kullanmaktan hoşlandığımızı fark ettik. Böylece birlikte takılmaya başladık ve bu durum tahliye edilmemizden sonra da devam etti.''
''Romantik bir ilişki miydi?''
Gleason güldü ama bu soruyu eğlenceli bulduğu için değildi.
''İki uyuşturucu bağımlısı arasında ne kadar aşk olabilirse'' dedi. ''Bence doğru terim imkan sağlayıcı olurdu. Birlikte olmakla birbirimize imkan sağlıyorduk. Ama aşk kelimesini kullanmam. Arada bir seks yapıyorduk gücü yettiği zaman. Ama aşk yoktu Bay Royce.''
''Ama bir ara ikinizin evli olduğuna inandığınız bir dönem yok muydu?''
''Edward bana rahip olarak tanıttığı bir adamla kumsalda bir tezgah hazırladı ama gerçek değildi, yasal değildi.''
''Ama o sırada bunu gerçek sandınız değil mi?''
''Evet.''
''O halde ona aşıktınız değil mi?''
''Hayır, ona aşık değildim, sadece beni koruyabileceğini düşünüyordum.''
Demek ki evlendiniz ya da hiç değilse siz öyle sanıyordunuz. Birlikte yaşadınız mı?
Evet.
Nerede?
Vadideki farklı motellerde.
Birlikte olduğunuz onca süre boyunca Edward'a bazı sırlarınızı söylemiş olmalısınız değil mi?
Bazı şeyleri söyledim, evet.
Kardeşinizin öldürülüşüyle ilgili herhangi bir sırrınızı söylediniz mi?
Eminim bir şeyler söylemişimdir. Bunu sır olarak tutmuyordum ki. Bu konuda Kuzey Hollywood'daki grup terapisinde de konuşmuştum. Edward da oradaydı.
Üvey babanızın kız kardeşinizi öldürdüğünü ona söylediniz mi?
Hayır, çünkü öyle bir şey olmadı.
Demek ki Edward Roman bu duruşma salonuna gelip ifade verse ve sizin ona böyle anlattığınızı söylese yalan mı olacak?
Evet.
Ama siz dün de bugün de ifadenizde danışmanlara ve polise yalanlar söylediğinizi anlattınız. Hayatınızda hırsızlık ve işlemiş olduğunuz pek çok suç var. Ama bu konuda yalan söylemiyorsunuz. İnanmamız gereken şey bu mu?
Yalan söylemiyorum. Hayatımın böyle şeyleri yaptığım bir döneminden söz ediyorsunuz. Bunu inkar etmiyorum. Rezil bir insandım, tamam mı? Ama bunları aştım, hem de çok uzun bir zaman önce. Şimdi yalan söylemiyorum.
Peki Bayan Gleason, başka sorum yok.
Royce yerine otururken Maggie ile kafa kafaya verdik ve fısıldaştık.
Sarah çok iyi dayandı dedi Maggie. Bence etkisi öylece kalsın. Sadece bir iki noktayı vurgulayayım.
İyi fikir. Bayan McPherson dedi yargıç. Maggie ayağa kalktı.
Evet sayın yargıç, sadece birkaç sorum var.
Elinde not defteriyle kürsüye gitti. Isınma sorularını atlayıp doğrudan hedeflediği konuya girdi.
Sarah, bu Edward Roman denen adam ve o sahte evlilik kimin fikriydi?
Edward evlenmemizi istedi, bir takım olarak çalışacağımızı, her şeyi paylaşacağımızı söyledi. Beni koruyacaktı ve eğer tutuklanırsak birbirimiz aleyhine ifade vermeyi kimsenin zorlayamayacağını anlattı.
O koşullar altında bir takım olarak çalışmak ne anlama geliyordu?
Uyuşturucu satın alabilmek ve bir motelde kalabilmek için vücudumu satmamı istiyordu.
Edward için bunu yaptın mı?
Kısa bir süre. Sonra tutuklandım.
Edward seni kefaletle çıkardı mı?
Hayır.
Duruşmana geldi mi?
Hayır.
Sabıka kaydında fahişelik suçunu kabul ettiğin ve hapis yattığın yazılı, bu doğru mu?
Evet.
Ne kadar süre?
Galiba 13 gündü.
Ve sen cezaevinden çıktığında Edward seni karşıladı mı?
Hayır.
Onu bir daha hiç gördün mü?
Hayır, görmedim.
Maggie notlarını karıştırdı. Birkaç sayfa atlayıp aradığı şeyi buldu.
Pekala Sarah, bugün daha önce verdiğin ifadende birkaç kez Bay Royce'un senin ne kadar süreyle uyuşturucu kullandığın sorusuna bu dönemi hatırlamadığını söylemiştin. Doğru anlamış mıyım?
Evet, doğru.
Onca yıl uyuşturucu kullandığın, terapi ve gözaltında bulunduğun zamanlarda kız kardeşin Melissa'ya olanları hiç unutabildin mi?
Hayır, hiçbir zaman. Bunu her gün düşündüm, hala da düşünüyorum.
Sen çalıların ardından seyrederken ön bahçenize girip kardeşini yakalayan adamı hiç unutabildin mi?
Hayır, hiçbir zaman. Onu her gün düşündüm, hala da düşünüyorum.
Kardeşini kaçıran kişi olarak teşhis ettiğin adam hakkında kuşkuya düştüğün bir an oldu mu?
Hayır.
Maggie döndü ve o sırada önündeki not defterine büyük ihtimalle anlamsız şeyler karalayan Jessup'a öldürücü bir bakış attı. Uzun süre gözlerini ondan ayırmadı. Tam Jessup sorgulama neden durdu diye merak edip başını kaldırdığındaysa Maggie son sorusunu sordu.
Bir an bile bir kuşku duymadın mı Sarah?
Hayır, hiçbir zaman.
Teşekkür ederim Sarah. Başka sorum yok.
38. Kızım. 8 Nisan Perşembe saat 10.35. Yargıç Sarah Gleason'ın ifadesinden sonra sabah seansı molasını verdi. Boş oturduğu yerde Royce ve Jessup'ı salondan çıkmak üzere kapıya yürümelerini bekledikten sonra tanığını almak üzere kalktı. Jessup yanından geçerken onun koluna dokundu. Yanından geçerken gülümseyerek galiba makyajın akmaya başladı Jason dedi. Jessup durup ona döndü ve tam karşılık verecekken Royce öbür koluna yapışıp onu uzaklaştırdı.
Boşta Gleason'ı almak üzere tanık kürsüsüne yürüdü. Sarah tanık kürsüsünde iki gün geçirdikten sonra hem duygusal hem bedensel olarak tükenmiş görünüyordu. İskemleden kalkmak için bile yardıma ihtiyacı varmış gibiydi.
Sera, çok iyiydin, dedi Boş.
Sağ ol, bana inanan oldu mu pek anlayamadım.
Hepsi inandı Sera, hepsi inandı. Boş onu savcılık masasına götürdü. Haller ve Macpherson da Sera'nın ifadesi konusunda aynı görüşü paylaşıyorlardı. Macpherson koltuğundan kalkıp Sera'ya sarıldı.
Jessup'a karşı mücadele ettin ve kız kardeşinin hakkını korudun, dedi Macpherson. Hayatın boyunca bununla gurur duyabilirsin.
Gleason birden gözyaşlarına boğuldu ve elleriyle gözlerini kapadı. Macpherson ona bir kez daha sarıldı.
Biliyorum, biliyorum, uzun süre dayandın ve güçlü kaldın, artık rahatça boşanabilirsin.
Boş jüri locasına gidip oradan bir kutu kağıt mendil aldı ve gözlerini silmesi için Gleason'a getirdi.
Senin kısmın bitmek üzere, dedi Haller. İfade verme faslı bitti. Artık yapacağın tek şey salonda oturup duruşmayı izlemek olacak.
Edward Roman ifade verirken senin ön sırada oturmanı istiyoruz. Bu bittikten sonra öğleden sonraki uçakla seni evine gönderebiliriz.
Peki ama neden?
Çünkü Edward Roman senin hakkında bir dolu yalan söyleyecektir ve eğer bunu yapacaksa yüzüne bakarak söylemek zorunda kalacak.
Bunu dert edeceğini sanmıyorum. Hiçbir zaman dert etmedi.
Jüri senin nasıl tepki verdiğini görmek isteyecektir ve onun nasıl tepki gösterdiğini. Ve hiç merak etme, Edward'ı terletecek başka bir şey daha hazırlıyoruz.
Haller bunu dedikten sonra Boş'a döndü. Bunun için hazır mısın?
Sen işaret ver yeter.
Bir şey sorabilir miyim, dedi Gleason.
Tabii, dedi Haller.
Bu öğleden sonra o uçağa binmesem, hüküm verilene kadar burada kalsam, kardeşim için.
Bu çok hoşumuza gider Sarah, dedi Maggie. İstediğin kadar kalabilirsin.
Boş salonun dışındaki koridorda durmuş, cep telefonu elinde tek parmağıyla kızına mesaj atmaktaydı. Tam o anda ona bir mesaj geldi. Haller'dan da ve tek kelimeydi. Şimdi.
Boş telefonu cebine sokup tanık bekleme odasına gitti. Sonya Reyes başı öne eğik bir koltuğa yığılmış halde oturuyordu. Önündeki sehpada iki tane boş kahve fincanı vardı.
Pekala Sonya, uyanma zamanı geldi. Bu işi yapacağız. İyi misin? Hazır mısın?
Sonya bezgin gözlerle ona baktı. Soru sayısı fazla oldu memur bey.
Pekala bir tane sorayım. Kendini nasıl hissediyorsun?
Nasıl göründüğüm hakkında mı? Sen de klinikte bana verdikleri şeyden biraz daha var mı?
Hepsi o kadardı ama buradaki işimiz biter bitmez seni tekrar oraya götüreceğiz.
Sen ne dersen memur bey, son kez cezaevinde kaldığımdan beri bu kadar erken kalkmamıştım.
Aslında saat o kadar erken değil, haydi gidelim.
Boş'un desteğiyle duruşma salonuna doğru yürüdüler. Reyes sessiz tanık olarak bilinen bir görev yapacaktı. Duruşmada ifade vermeyecekti, bunu yapabilecek durumda değildi. Ama Boş onu salona sokup ön sıraya oturtarak Edward Roman tarafından görülmesini sağlayacaktı. Böylece Roman'ı ona çizilen yoldan saptıracaklarını, belki de ifadesini değiştireceğini umuyorlardı. Roman'ın delil sunumu hakkındaki kuralı bilmediğine, dolayısıyla Sonya'nın duruşmada ifade verip söylediği yalanları ortaya çıkaramayacağından habersiz olduğuna güveniyorlardı. Boş salonda bulunan herkesin dikkatini çekebilmek için kapıyı gürültülü bir şekilde açtı ve Sonya'yı ön koltuklara doğru götürdü. Edward Roman tanık kürsüsündeydi. Yemin etmiş, ifade vermeye başlamıştı. Üstünde Royce'un müvekkilleri için hazır bulundurduğu gardırobundan alınmış, bedenine hiç uymayan bir takım elbise vardı. Tıraş olmuş, saçları taranmıştı. Sonya'yı duruşma salonunda görünce gevelemeye başladı.
İki kez grup terapisinde bulunduk ve...
Sadece iki kez mi, diye sordu Royce. Arkasında müvekkilinin dikkatini dağıtan şeyin farkında değildi.
Ne?
Sarah Gleason'la sadece iki kez grup terapisinde birlikte olduğunuzu söyledin.
Hayır hayır, öyle değil. Günde iki kez demek istedim.
Boş Sonya'yı üstünde rezerve yazılı boş bir koltuğa yerleştirip yanına oturdu.
Bu iş yaklaşık olarak ne kadar sürdü, diye sordu Royce.
Her biri 15 dakikaydı galiba, dedi Roman gözlerini Sonya Reyes'ten ayırmadan.
İkinizin terapide bulunması ne kadar sürdü demek istedim. Bir ay mı, bir yıl mı, ne kadar sürdü?
5 ay.
''Bu merkezdeyken birbirinizin sevgilisi mi oldunuz?'' Rom'un gözlerini yere çevirdi.
''Evet, doğru.''
''Bunu nasıl başardınız? Herhalde böyle şeylere karşı bazı kurallar vardı.''
''Bilirsiniz, eğer iki taraf da istiyorsa mutlaka bir yol bulunur. Zaman bulduk, yer bulduk.''
''Bu ilişki merkezden çıkmanızdan sonra da devam etti mi?''
''Evet, o benden birkaç hafta önce çıkmıştı. Sonra ben de çıkınca tekrar birleştik.''
''Birlikte yaşadınız.''
''Aha,
bu evet demek mi oluyor?''
''Evet, bir şey sorabilir miyim?''
Royce durdu, böyle bir şey beklemiyordu.
''Hayır Bay Roman,'' dedi yargıç, ''soru soramazsınız. Bu süreç içinde sadece bir tanıksınız.'' ''Onu nasıl bu şekilde buraya getirebiliyorlar?''
''Kimi Bay Roman?''
Roman eliyle Reyes'i gösterdi.
''Onu!''
Yargıç önce Reyes'e, sonra da onun yanında oturan boşa baktı. Yüzünde ciddi bir kuşku ifadesi belirdi.
''Jüri üyelerinden birkaç dakikalığına bekleme odasına geçmelerini rica ediyorum. Çok sürmeyecek.''
Jüri üyeleri salondan çıkıp bekleme odasına gittiler. Kapı kapanır kapanmaz yargıç doğruca boşa döndü.
''Dedektif Boş!''
Boş ayağa kalktı. ''Sol yanınızda oturan kadın kimdir?''
''Sayın yargıç,'' dedi Haller, ''soruyu ben cevaplayabilir miyim?''
''Lütfen cevaplayın.''
Dedektif Boş'un yanında oturmakta olan kadın Sonya Reyes'tir. Tanık danışmanı olarak iddia makamına yardım etmeyi kabul etmiştir. Yargıç gözlerini Haller'dan Reyes'e, sonra yine Haller'a çevirdi.
''Şunu bir daha açıklar mısınız Bay Haller?''
''Sayın yargıç, Bayan Reyes tanıkla tanışıyor. Savunma makamı ifade vermesinden önce Bay Roman'ı bizden gizlediği için çapraz sorgulamamızı belirlemek amacıyla Bayan Reyes'in tavsiyelerini rica ettik.''
Haller'ın açıklaması Brightman'ın yüzündeki kuşku ifadesini değiştirmedi.
''Tavsiyeleri için ona bir ücret ödüyor musunuz?''
''Onun bir kliniğe kabul edilmesi için yardım edeceğiz.''
''Umarım öyle olur.''
''Sayın yargıç,'' dedi Royce, ''bir şey söyleyebilir miyim?''
''Söyleyeyim Bay Royce.''
''Bence iddia makamının Bay Roman'ı ürkütmeye çalıştığı çok belli. Bu tam bir gangster hamlesi sayın yargıç. Bölge savcılığı makamından hiç beklemezdim.''
''Bu benzetmeye şiddetle itiraz ediyorum,'' dedi Haller. ''Danışman tutup onlardan yararlanmak duruşma kurallarına ve adabına tamamen uygun bir şeydir. Bay Royce geçen hafta bir jüri danışmanı çalıştırdı ve bu pekala kabul edilebilir bir şeydi. Şimdi iddia makamı müvekkilinin bir yalancı ve kadınları mağdur eden biri olduğunu ifşa edecek bir danışman getirince itiraz ediyor. Kusura bakmayın ama bence asıl gangster hamlesi budur.''
''Pekala, şimdi bunu tartışmayacağız,'' dedi Brightman. ''İddia makamının Bayan Reyes'in danışmanlığından yararlanmasını kurallara uygun buluyorum. Şimdi jüriyi geri çağıralım.''
''Teşekkür ederim sayın yargıç,'' dedi Haller.
Jüri üyeleri locadaki yerlerine geçerlerken Haller dönüp Boş'a baktı ve belli belirsiz bir baş işareti verdi. Boş onun bu durumdan çok memnun olduğunu anlıyordu. Yargıçla olan konuşması Roman'a gerekli mesajı en iyi biçimde vermişti. Mesaj şuydu: oyununu biliyoruz, sorma sırası bize geldiğinde bunu jüri de öğrenecek. Roman'ın önünde artık bir seçenek vardı. Ya savunma tarafında kalmayı sürdürür ya da iddia makamının adamı olurdu. Jüri üyeleri yerlerini alınca sorgulama devam etti. Royce çabuk sorularla Roman ve Sarah Gleason'ın yaklaşık bir yıl süren bir ilişkileri ve uyuşturucular gibi özel hayat hikayelerini de paylaştıkları konusunu işledi. Ama bu özel hayat hikayelerini açıklama sırası gelince Roman bir dönüş yaptı ve Royce'u sap gibi açıkta bıraktı.
''Kardeşinin ölümüyle ilgili konuştuğu bir an geldi mi?'' diye sordu Royce.
''Bir an mı? O kadar çok an oldu ki o konuda çok fazla konuştu.''
''Peki sana gerçek hikaye dediği bir şeyi ayrıntılarıyla anlattı mı?''
''Evet, anlattı.''
''Sana anlattıklarını mahkemeye söyler misin?''
Roman cevap vermeden önce tereddüt geçirip çenesini kaşıdı. Boş o anda çabalarının karşılığını ya alacaktı ya da hepsi heba olacaktı.
''Bahçede saklambaç oynadıklarını, bir adamın gelip kız kardeşini kaçırdığını ve her şeyi gördüğünü anlattı.''
Boş gözleriyle salonu taradı, önce jüri üyelerine baktı. Onlar bile Roman'ın başka bir şey söyleyeceğini beklemiş gibiydiler. Sonra savcılık masasına döndü. Macpherson sevinçle Haller'ın kolunu tutmuş sıkıyordu, sonra da Royce'a baktı. Avukat afallamıştı.
Tıpkı beklediği cevabı alamayan bir öğretmen gibi yumruk yaptı, elini kalçasına dayamış, bir yandan da notlarına bakıyordu.
Sarah Glazer'ın rehabilitasyon merkezindeki grup terapisinde anlattığı hikaye buydu değil mi diye sordu Royce nihayet.
Evet.
Ama ikiniz çok özel ortamlardayken size olayların başka bir biçimini, kendi deyişiyle gerçek hikayeyi anlattığı da doğru değil mi?
Hayır, hemen her zaman aynı şeyleri anlattı.
Bosch Macpherson'ın Haller'ın kolunu bir kez daha sıktığını gördü. Royce okyanusun ortasında tek başına bırakılmış bir yüzücü gibiydi. Yorulup dibe batması kaçınılmaz görünüyordu. Elinden geleni yapmaya çalıştı.
Bay Roman, bu yıl Mart ayının ikinci günü ofisimi arayıp savunma adına tanık olmayı teklif etmediniz mi?
Tarihinden emin değilim ama evet, ofisinizi aradım.
Ve benim soruşturmacım Karen Revelli ile görüşmediniz mi?
Bir kadınla konuştum ama adını hatırlamıyorum.
Ve ona şimdi anlattığınızdan çok daha farklı bir hikaye anlatmadınız mı?
Ama o zaman yemeğin altında falan değildim ki.
Bu doğru efendim ama Karen'a farklı bir hikaye anlattınız değil mi?
Olabilir, hatırlamıyorum.
O görüşmede Karen'a Bayan Gleason'ın size kardeşini üvey babasının öldürdüğünü anlattığını söylemediniz mi?
Haller hemen kalkıp itiraz etti. Royce sadece tanığı yönlendirmekle kalmıyor, sorusunun temeli de bulunmuyordu. Ayrıca tanığın vermek istemediği bir ifadeyi jüriye dinletmeye çalışıyordu. Yargıç itirazı kabul etti.
Sayın yargıç dedi Royce, savunma makamı tanığıyla görüşmek için kısa bir ara rica ediyor.
Yargıç Haller'ın itiraz etmesine fırsat bırakmadan ricayı reddetti.
Bu tanığın bu sabah verdiği kendi ifadesine bakılırsa 2 Mart gününden beri bu an için hazırlanacak zamanınız vardı. 35 dakika sonra yemek arası verilecek. Tanığınızla o zaman görüşürsünüz Bay Royce. Sıradaki sorunuzu sorun.
Teşekkür ederim Sayın Yargıç.
Royce önündeki not defterine baktı. Bosch'un o açıdan görebildiği kadarıyla Bosch bir sayfaya bakıyordu.
Bay Royce diye uyardı yargıç.
Evet Sayın Yargıç, sadece bir tarihi kontrol ediyordum. Bay Roman, 2 Mart günü ofisimi neden aradınız?
Televizyonda davayla ilgili bir şey gördüm. Aslında sizi gördüm. Dava hakkında konuşuyordunuz. Sarah'ı bir şekilde tanımış olduğum için dava hakkında da bir şeyler biliyordum. Bana ihtiyacınız olabilir diye sizi aradım.
Sonra da ofisime geldiniz, doğru mu?
Evet, beni alması için o kadını gönderdiniz.
Ve ofisime gelince şimdi jüriye anlattığınızdan farklı bir hikaye anlattınız, doğru mu?
Dediğim gibi, o zaman neler söylediğimi pek hatırlamıyorum. Ben uyuşturucu bağımlısıyım efendim. Daha sonra hatırlamadığım ve kastetmediğim bir dolu şey söylerim. Hatırladığım tek şey bu kadının gelip beni güzel bir otele yerleştireceğini söylediği. O sıralar böyle bir yerde kalacak param yoktu. Bu nedenle bana ne söylediyse onu anlattım.
Bosch sevinçle yumruğunu sıktı. Savunma için büyük bir bozgundu. İşlerin nedenle aleyhine döndüğünü fark etmiş mi diye Jessup'a baktı. Jessup da onun bakışını hissetmiş gibiydi. Durumu kavradıkça öfkesi kabarmış, gözleri kararmıştı. Bosch hafifçe öne eğilip parmağını kaldırdı ve boğazının üstünden geçirdi. Jessup başını çevirdi.
28. Ayrımın sonu. Sayfa 380.